Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 19. ayrım. 12. bölüm. Eve'in yeni parçaları düşünmek, incelemek ve yerlerine oturtmak için zamana ihtiyacı vardı. Başka bir polisin kariyerine zarar vermeden önce, o polisin yalnızca dikkatsiz davranmaktan fazlasını yaptığına emin olmak istiyordu. Ama diğer taraftan da, kendi evliliğinde yaşadığı gerginliğin, Roth'a daha sempatik yaklaşmasını sağlamasından korkuyordu. Mira'ya danışmalı, yeni verileri işlemeli ve ihtimal hesaplamaları yapmalıydı. Tamamen kitaba uygun hareket edecekti. Eve, ev ofisine girdiğinde ofisin toparlanmış olduğunu ve Mira'nın bir sandalyede oturduğunu gördü. Peabody ve McNabb, sırtlarını birbirlerine dönmüş kendi bilgisayarlarında çalışıyorlardı. "Beklettiğim için özür dilerim. Hiç önemli değil." Mira, Eve'in içinde çay olduğunu düşündüğü bir fincanı kenara koydu. Peabody biraz gecikebileceğini söylemişti. "Başka bir odaya geçersek senin için sorun olur mu?" "Hayır, elbette." Mira ayağa kalktı. Bahar yeşilinde bir takımın içinde her zamanki gibi zarifti. Evinin farklı yerlerini görmek çok hoşuma gidiyor. Eve, bir görüşme için uygunluğundan emin olamasa da Mira'yı oturma odalarından birine aldı. İçeriye girdiklerinde, Mira takdirle iç geçirdi. Odadaki yumuşak renkleri, zarif hatlı mobilyaları, ahşap ve cam işlerini inceleyerek "Ne kadar hoş bir alan!" diye mırıldandı. "Tanrım, Eve, şu bir Monet mi?" Eve tabloya baktı. Tuvalden akan yumuşak renkler toplanmış ve ortaya bir bahçe manzarası çıkarmışlardı. "Hiçbir fikrim yok." Mira tabloya yaklaşarak inceledikten sonra "Evet, elbette bir Monet," dedi. "Ah, resim koleksiyonuna gerçekten imreniyorum." "Benim değil ki." Mira ona dönerek gülümsedi. "Ben yine de imreniyorum. Oturabilir miyim?" "Evet, elbette, özür dilerim. Bu kadar kısa bir süre içinde başına o kadar veri yığdığım için de üzgünüm." "Her ikimiz de baskı altında çalışmaya alışığız. Bu cinayetler teşkilatta dalgalanmalar yarattı. Bu dalgaların ortasında olmak bir hayli zor olmalı." "Ona da alışığım." "Doğru." Mira, bir şeyler daha var diye düşündü. Eve'i sergilediği ufak belirtileri fark edecek kadar iyi tanıyordu. Ama bu konu biraz bekleyebilirdi. "Her iki cinayetinde aynı kişi tarafından işlendiği analizine katılıyorum. Metot farklılık gösterse de belli bir şablon var. Gümüş paralar, kurbanların kimliği, cinayetlerdeki vahşilik ve güvenlik bilgisi." Eve, "Başka bir polis," dedi. "Ya da eskiden polis olan biri." "Çok muhtemel. Katilin öfkeli ama delilleri ortadan kaldırarak kendini koruyacak kadar da kontrol sahibi. Öfkesi kişisel, hatta çok derinden kişisel bile diyebiliriz. Belki bu da senin polis profilini destekleyen bir şey olabilir. Mins ve Cohlin'in kirli olduğunu düşündüğü için mi, yoksa kendisi öyle olduğu için mi?" "Sanıyorum ilk söylediğin. Elimizdekiler kendini koruyan değil, intikam alan birinin eylemleri. Katilin son derece sistematik ve kendini bir adalet dağıtıcısı gibi görüyor. Kurbanlarını Yehuda olarak işaretliyor ve suçlarının ifşa olmasını istiyor. O zaman neden onları doğrudan ifşa etmiyor? Bulmak isteyenler için veriler hep ortadaydı." "Bu yeterli değil. Rosette'i kaybetmek itibarını kaybetmektir. Fazla kolay. Bu adamların cezası onun elinden gelmeli. Bu adam ya da kadın, haksız olduğunu düşündüğü bir şekilde cezalandırılmış. Polislik işiyle ilgili olması çok muhtemel. Belki bir kural ihlali gerekçesiyle haksız yere suçlandı. Sistem onu bir şekilde hayal kırıklığına uğrattı ve artık ona güvenemez." "Cohlin ile Mins onu tanıyorlardı." "Evet, öyle olduğundan eminim. Kurbanlar büyük ihtimalle katille çalışmışlar. Muhtemelen en azından katilin düşüncesine göre, kurbanlar kendinin uğradığı adaletsizlikte bir sorumluluk taşıyorlardı. Katili bulduğunda bu bağlantıları da bulacaksın Eve. Onu bir otorite pozisyonunda görebiliyor musun?" "Rosette de bir otorite pozisyonudur. İdari bir pozisyonda o halde." "Olabilir ama güvendiği şey idareciliği değil. Güveni öfkesinden kaynaklanıyor. Öfkesinin bir kısmı da temsil ettiği sistemde fark ettiği yanılsamalardan kaynaklanıyor. Kurbanlarının da temsil etmeye yemin ettiği sistem bu. Sistem bizim katile kazık atmış. Kurbanlar da o sisteme kazık atmış. Neden onları suçluyor ki? Çünkü kurbanlar sistemdeki eksikliklerden kazanç elde etti. Kendisi ise zarar gördü. Eve başını salladı, anlıyordu. 128. birimde ciddi iç problemler olduğunu fark etmişsindir. Organize suçlarla bağlantıları var. Max Riker'la. Evet, raporunda gayet açık belirtmişsin. Doktor Mira, size dedektif Cohlin'in temiz olduğunu ve bu rüşvetleri ortaya çıkarmaya yönelik bir içişleri soruşturmasında görevli çalıştığını söylemem gerek. Anlıyorum. Doktor Mira'nın gözleri bulutlanmıştı. Anlıyorum. Katilin henüz bundan haberi olup olmadığını bilmiyorum. Fakat bildiğini sanmıyorum. Cohlin'in temiz olduğunu öğrendiğinde sizce tepkisi ne olacak? Mira ayağa kalktı. Aldığı eğitim ve sahip olduğu konum kendini katillerin yerine koymasını gerektiriyordu. Katilin beyninin içine girmeye çalışırken beyaz pervazlı camlara doğru gitti ve pembe lalelerin rüzgarda salındığı bahçeye baktı. Şekil ve renklerinin ötesindeki inceliklerini görebiliyordu. Tıpkı Monet'in de yağlı boyayla resmedebildiği şekilde. Bakımlı bir bahçe kadar insana huzur veren başka bir şey olamaz diye düşündü. İlk başta inanmayacak. Çünkü o bir katil değil, adalet dağıtıcısı. Daha fazla inkar edemediğinde yine öfkesine sarılacak. Öfkesi onun kurtuluşu. Sistem yine onu oyuna getirdi ve masum bir canı almasına neden oldu. Birileri bunun hesabını verecek. Belki işleri başlatan iç işlerinden birisi, belki de sen Eve, diyerek ona doğru döndü. Dolaylı olarak olsa da bu korkunç gerçeği onun yüzüne çarpan sen olduğun için. Artık iki misli öfkelenecek. Hem kendi hem Cohlin için. Öğrendikten kısa bir süre sonra durumu kabullenecek ve tekrar öldürecek. Yakalanana kadar öldürmeye devam edecek Eve. Doğrudan beni sorumlu görmesini nasıl sağlarım peki? Mira tekrar koltuğa dönerek oturdu. Sence elimden gelse bile böyle bir şey yapmana yardım eder miydim? Ama hedefini tahmin etmektense bilmemiz daha iyi. Mira sakin bir tavırla, evet sana göre öyle dedi. Özellikle de o hedef sen olursan daha iyi değil mi? Ama onun zihnini yönlendiremezsin Eve. Kendine has bir mantığı var. Sonraki kurbanını çoktan seçti. Bu bilgi, Cohlin'in temiz olduğu bilgisi planlarını değiştirebilir. Önce acısını yaşayacak ama sonra kefeleri dengelemesi gerekecek. Eve kaşlarını çattı. Bir vicdanı var. Evet ve Cohlin vicdanını rahatsız edecek ama kimi suçlayacak? Bu benim öngörebileceğim bir şey değil. Neden lanet olası Riker'ın peşine düşmüyor ki? Belki düşecek ama önce kendi alanını temizliyor. Eve, bir birimdeki her polisi hem koruyup hem de sorgulamayı nasıl başarabilirsin ki diye mırıldandı. Üstelik seni hain ve düşman olarak görürken, seni üzen şey bu mu? Eve omzunu silkti. Hayır, hayır, bu halledemeyeceğim bir şey değil. Peki, şimdilik bu dava profiliyle ilgili sana verebileceğim başka bir şey olmadığına göre neden canını sıkan şeyi bana anlatmıyorsun? Eve pek önemsemeyerek ayağa kalktı. Kafamda bu aralar çok şey var. Vakit ayırıp buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Biliyorum pek uygun olmadı ama... Eve odadaki tek inatçı kadın değildi. Otur yerine. Söyleyeceklerim bitmedi. Eve otoriter ses tonu karşısında biraz afallayarak oturdu. Ama dediniz ki dava konusunda başka... Bana canını sıkan şeyi anlatmanı söyledim. Mutsuz ve sıkıntılısın. Ben bunun kişisel sebeplerle olduğunu düşünüyorum. Eve soğukkanlı bir tavır takınmaya çalıştı. Eğer kişiselse zaten bu görüşmede yeri yok. Kabusların mı arttı? Daha fazla şey mi hatırlamaya başladın? Hayır, lanet olsun. Bunun babamla, geçmişimle ya da olanlarla bir ilgisi yok. Sadece işim kafamı... Anlamanı istediğim bir şey var Eve. Seni çok önemsiyorum. Doktor Mira, sözümü kesme. Sıcak ve hoş sesteki emir tınısı tartışmaya yer bırakmıyordu. Seni tamamen kişisel olarak önemsiyorum. Hatta söyleyeceğim şey her ne kadar seni epey rahatsız edecek olsa da seni manevi kızım gibi görüyorum. Eve'in yüzünün kızardığını görünce bunun seni mahcup etmesi bence yazık diye ekledi. Çocuklarımı tanımıyorsun ama eğer tanısaydın, mutlulukları söz konusu olduğunda işin ucunu asla bırakmadığımı bildiklerini görürdün. Her ne kadar müdahale etmemeye çalışsam da en azından nedenini öğrenirim. İyim şaşkınlıktan küçük dilini yutmuş gibiydi. Bir sürü duygu gelmiş boğazına düğümlenmişti. Annesi yoktu, bir anneye dair tek bir anısı da yoktu. Karşısında oturmuş ve geri adım atmaya yanaşmadan kendini izleyen kadının teklif ettiği şeye karşı aklına herhangi bir savunma da gelmiyordu. Anlatabileceğim bir şey değil. Elbette anlatabilirsin. Eğer geçmişin değilse o halde bugünle ilgili ve eğer kişiselse Rourke. Tartıştınız mı? Kullandığı ifade o kadar uysal ve medeniydi ki Eve'in hiç beklemediği bir tepki vermesine neden oldu. Gülmeye başladı. Karnı ağrıyıncaya kadar gülerken bir taraftan da hıçkırığı andıran sesler çıkardığını fark ederek şaşırdı. Yaptığımız şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Aslına bakarsanız benimle konuşmuyor bile. Eve, Mira uzanarak sıkıca onun elini tuttu. Bu hareket bardağı taşıran son damla olmuştu. Eve, yatak odasına girip Somerset'in elindeki çiçekleri gördüğü andan başlayarak nefes almadan her şeyi anlatmaya başladı. Sonra ben de Mavis'i görmeye gittim diye devam etti ve içip sarhoş olduk. Biliyorum kulağa aptalca geliyor ama aksine kulağa çok mantıklı bir davranış gibi geliyor. Her ikinizi de tanıyan, kendisi de tek eşli güzel bir ilişki yaşayan sevdiğin bir dostuna gittin. Sarhoş olmak deşarj olmanı sağlamıştır ama onunla konuyu konuşmak çözüme dair bir şeyler de ortaya çıkarmıştır. Bana onu... Eve, Mavis'in tam ifadesini tekrarlamaya cesaret edemiyordu. Onu baştan çıkarmamı tavsiye etti. Yine makul bir şey Eve. Cinsellik iletişim kapılarını açmaya ve gerginliği azaltmaya yardımcı olur. İşe yaramadı mı? Aslında deneme fırsatım olmadı bile. Eve girerken dışarıda beni bekleyen bir şahısla karşılaştım. Bu davayla ve eskiden benimle bir bağlantısı olan ismini veremeyeceğim bir şahıs bu. Davadaki bazı şeyleri tartışmak için onu eve, ofisime götürdüm ve Tanrım, adamın içine birden bir şeyler girdi herhalde. Bana doğru bir hamlede bulundu diyelim ve ben tam uygun şiddetle haddini bildirecekken Rourke geldi ve ah Tanrım, gördüklerinden hoşnut kalmadığını tahmin edebiliyorum. Eve yine Mira'nın ifade tarzı karşısında bir an afallayıp kaldı. Tekrar gülmeye başlamaktan korkuyordu. Bu kez duramayabilirdi. Öyle de denebilir. Birkaç cümle sarf edildi ve sonra birbirlerinin üzerine atladılar. En kötüsü ben öyle şaşırmıştım ki bir an ağzım açık halde hiçbir şey yapamadan kala kaldım. Mobilyalar kırılıyor, etrafa kan saçılıyordu ama ben orada aptal aptal durdum. Çok uzun süre değil anladığım kadarıyla. Hayır ama yine de her neyse sonra silahımı çektim. Tanrım Eve. Eve kendini savunmak ister gibi omuzlarını silkti. Bayıltıcıya ayarlamıştım. Aralarına doğru ateş ettim. Rourke umursamadı bile ama maalesef diğer şahıs durdu ve Rourke o sırada onu yere serdi. Sonra Somerset adamı dışarı çıkardı ve ben de Rourke'a artık sakinleşmesini yoksa onu kıçından vurup uyuşturacağımı söyledim. Ciddiydim. Öyle olduğuna eminim. Umursamadı bile. Beni köşeye sıkıştırdı ve ben kıpırdayamadım bile. Sonra... Aa, Mira karnında bir hareketlenme hissetmişti. Anlıyorum. Hayır, hayır. Bana vurmadı, öyle bir şey değil. Onu düşünmemiştim zaten. Seninle sevişti. Hayır, öyle olmadı. Beni yere serdi. Orada öylece durup yaptığı şeyi kabul etmeyecektim. Kendime kabul etmeyeceğimi söyledim ama öyle, Tanrım, öyle tahrik olmuştum ki ve o da biliyordu. Kıyafetlerimi parçalayıp çıkarmaya başladı. Orada yerde kavga ediyor gibiydik. Sonra da ben onun kıyafetlerini parçalamaya başladım ve birbirimizin üstüne iki vahşi gibi saldırdık. Ne ona ne kendime ne de olanlara hakim olabiliyordum. Olmak da istemiyordum. Çünkü Tanrım öyle tahrik olmuştum ki beni canlı canlı yemesine izin verebilirdim. Mira sonunda ah Tanrım diyebildi. Eve dehşet içinde sıkıca gözlerini kapadı. Özür dilerim, sizi anlatmamalıydım. Ne düşündüğümü bilmiyorum. Hayır, hayır tatlım. Hiç profesyonel olmayan bir tepki verdim ve asıl ben özür dilerim. Ama inan tamamen kadınsal bir tepkiydi. Mira, Eve'le yaptığı bu görüşmenin uzantılarının kocasının çok hoşuna gideceğini düşündü. Beni öylece almasına izin vermekle kalmadım. Bir de ona yardım ettim. Yaptığından zevk aldım. Eve kucağındaki ellerine bakıyordu. Bu çok hastalıklı bir şey olmalı. Anlattığın şeyden zevk almamak hastalıklı olurdu. Zevk alman tamamen sağlıklı bir duygu. Hatta oldukça sağlıklı dememe izin ver. Eve, siz birbirinize aşıksınız. Tutkulu seks, tutkulunun ötesine geçmişti ama. Şimdi gülümseyen Mira olmuştu. Sen ve Rourke birbirinize deli gibi aşık, iki güçlü, sağlıklı ve inatçı insansınız. Kendini riske atarak onu korumaya kalkmana zaten kızmıştı. Aynı şeyi o yapsa sen de kızardın. Ama bunun doğru olduğunu biliyorsun. Ama aynı durumda kalsan yine aynı şeyi yapacağını da biliyorsun. Tabii Rourke için de geçerli bu. Onun egosunu zedeledin. Bu da bir erkek için, özellikle de onun gibi bir erkek için epey kötü bir durum. Kendini buna adapte etmeye çalışırken eve geliyor ve başka bir adamın sana asıldığını görüyor. Benim başka biriyle asla. Elbette biliyordu Eve. Ama egosuna aldığı iki darbeyle nasıl baş edecek? Bir an düşün ve dürüstçe cevap ver. Gerçekten gördüklerine hiçbir tepki vermemesini ister miydin? Eve, ben sanırım hayır diyerek itiraf etti ve somurtmaya başladı. Sonra derin bir nefes verdi ve çok daha iyi hissettiğini fark ederek şaşırdı. Hayır, tepkisiz kalması hoşuma gitmezdi. Elbette gitmezdi. Ve onun kim olduğunu göz önüne alırsak verdiği tepki fizikseldi. Kavga egosunu tetikledi Eve. Bu kadın benim, dedi. Eve, o da öyle söyledi, diye mırıldandı. Bu gayet doğal. Öylesin de zaten. O da senin. Sonra sen tutup silahını ona doğrultuyorsun. Ah, doğrusu görülmeye değer bir manzaraymış ya. Neyse, sonra tamamen mecazi olarak konuşuyorum. O da kendi silahını çıkarıyor. Eve'in dudakları titredi. Doktor Mira, bu çok çiğ bir benzetme. Olsun, her ikinize de zevk verdiği şüphesiz olan tutkulu ve biraz sert bir cinsellik yaşamanız son derece doğal. Evet ama daha terimi soğumadan beni yerden kaldırdı, yatağa götürdü ve hepsini tekrar yaptı. Mira ona baka kaldı. Peki, takip ettiği özel bir diyet var mı? Vitamin takviyesi? Eve, yüzüne bir gülümseme yayıldığını ve tüm gün gergin olan kaslarının gevşediğini fark etti. Teşekkürler. Üstelik Mavis'le olduğundaki gibi dondurma ve içki sonrası kusmak zorunda bile kalmadım. Evet, bu bir artı gerçekten. Eve, adam seni her şeyiyle seviyor ve olduğu gibi seviyor. Bu senin de onu incitebileceğin anlamına geliyor. Zaman yarat ve gidip kocanla konuş. Öyle yapacağım. Mira ayağa kalkarak, benim ofise dönmem gerek dedi. Bugün işlerimi erken bitirip eve gitmeyi ve kocamla biraz ilgilenmeyi düşünüyorum. Eve, keyifli gözlerle Mira'nın bir kuğu zarafetiyle kapıya doğru yürümesini izledi. Doktor, evet, şu anne şeyi, garipti ama hoşuma gitti. Benim de hoşuma gitti. Görüşürüz Eve. Eve, dinçleşmiş halde ofisine giderek Peabody ve McNabb'e 20 dakikalık bir mola vermelerini söyledi. Ama McNabb ofisin mutfağına doğru yönelince onun önünü kesti. Hayır, alt kat, üst kat ya da bahçe ama burası değil. Sessizlik istiyorum ve yatak odalarından uzak durun. McNabb'in gözlerindeki parıltıyı fark edince ekleme gereği görmüştü. Masasına yerleşerek önce ofis telelinkinden Feeney'i aradı. Şayet kuleye çağrılacak olursa Feeney'in de yanında olmasını istiyordu. Bilgisayar, Yüzbaşı Alan Road hakkındaki mevcut tüm verileri işleyerek devam eden cinayet soruşturmasının faili olma ihtimalini hesapla. Araştırılıyor. Bilgisayar, verileri işleyip olasılıkları hesaplarken Eve odada dolaşmaya başlamıştı. Evet, kendime geldim diye düşündü. Aynı zamanda gergin, enerjik ve harekete geçmeye hazırdı. Profesyonel ve kişisel yaşamını çaresizce yoluna koymaya çalışan Roth'u düşündü. Birinde başarısız olmuş ve diğerini de tehlikeye atmıştı. Bana böyle olmayacak. Ne olursa olsun, işlerimi yoluna sokacağım, diye düşündü. Her iki alanda da. Talep edilen analiz sonucu, eldeki veriler kullanılarak Yüzbaşı Roth'un davadaki cinayetleri işlemiş olma olasılığı 67,3. İyi, düşük diye düşündü. Düşük ama ihtimal dışı değil diye karar verdi. Bilgisayar, sayacağım ek verilerle yeniden hesapla. Yüzbaşı Roth'un tekrar başlayan alkol sorunu, dağılan evliliği ve mali sorunları. Ek olarak Yüzbaşı Roth, Kurban Kohli'nin Araf adlı kulüpte çalıştığını biliyor ve olay öncesindeki haftalarda mekana gidiyordu. Araştırılıyor. Ek veriler ihtimali 12,8 birim artırıyor. Yüzbaşı Roth'un davadaki cinayetlerin faili olma ihtimali 80,1. Evet, epey fark ediyor değil mi? Bu seni finalistler listesine katıyor Yüzbaşı. Bakalım başka kimler var? Dallas devam etme fırsatı bulamadan linki çaldı. Dallas, Martinez. Hattın diğer ucundan epey gürültü geliyordu. Eve, hava ve sokak trafiği diye düşündü. Martinez birimdeki ofisinden aramıyordu. Ne buldun? Veri dosyalarında delikler var. Benim kayıtlarıma uymayan delikler. Geriye dönük takip ve çapraz sorgulama yaptım ama kaydırmaları kim yapmış bulamıyorum. Birinin bu kayıtları kurcaladığı belli. Biraz oradan, biraz buradan kırpılmışlar. Bana bir kopyasını yolla. EDB'de bir arkadaşım var. Ağzı sıkıdır ve neler olduğunu anlar. Tam bir av tazısı. Her şeyin kokusunu alır. Merkezdeki sistemden göndermek istemiyorum. Ev ofisime yolla. Eve kod numarasını söyledi. Tamam. Hey, bu arada peşimdekileri çekeceğini sanıyordum. Çektim zaten. Eğer öyleyse yeni takipçilerim var demektir. Ve bunlar da polis. Polis takibini tanırım. Sen rutinini hiç bozma. Beni de herhangi bir teşkilat hattından arama. İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum Teğmen. İyi. Eğer benimle konuşman gerekirse ev ya da kişisel linkimden ara, tamam mı? Eve numaraları yazdırdı. İşini şansa bırakma, kahraman olmaya kalkma ve kimseye güvenme. Güvenmiyorum zaten, sana bile. Eve bağlantı kesilirken, iyi diye mırıldandı. Ancak o şekilde nefes almaya devam edebilirsin. Linki kapatarak Peabody'nin son tarama sonuçlarını incelemeye başladı. Sonuçlara göre 128. birimde 3 potansiyel memur daha vardı. Eve görselleri isteyerek kimlik fotoğraflarını açtı. Ekrana bakarken duraksayarak gülümsedi ve özellikle bir tanesinin üzerine odaklandı. Bak sen şu işe! Bizim domuz sesi çıkarma konusundaki uzmanımız değil mi bu? Jeremy K. Vernon. Suratından hiç hoşlanmadım Jerry. Sana biraz daha yakından bakalım mı? Arama bayrakları da dalgalansın biraz. Eve, Vernon'un parasal kayıtlarını incelemeye başladı ama dikkat çekici bir şey yoktu. Ortak hesaplarında da isminin farklı yazılışlarını, doğum günü, adresi, birimi ve rozet numarasının farklı kombinasyonlarını denedi. Peabody tekrar ofise döndüğünde Eve kendini iyice kaptırmıştı. Ota aşçında paella olduğunu biliyor muydun? Hem de gerçek deniz kabuklarından yapılmış. Yemin ediyorum, daha önce öğlen yemeğinde paella yememiştim hiç. Bravo. Eve başını kaldırmamıştı bile. Diğer bilgisayarı kullanarak dedektif Jeremy Vernon'un verilerini çıkar. Bir şey mi buldun? Evet, bir şey yakalamış olabilirim. Kaç polisin şehir dışında farklı hesapları olur? Şimdi kafasını kaldırmış Peabody'ye imalı bir biçimde bakıyordu. Benim yok şahsen. Kirayı, ulaşım ve yiyecek masraflarını çıkardıktan sonra yeni iç çamaşırı almak için biraz param kalsa kendimi şanslı hissediyorum. Ki şu anda yeni iç çamaşırlara inanılmaz ihtiyacım var. Seks hayatının olması harika bir şey ama beraberinde düzgün kıyafetler ihtiyacı getiriyor. Eve, dedektifler memurlara oranla daha çok kazanıyor diye devam etti. Ama maaşlar ben dedektif olduğum zamanlara göre tavan yapmadıysa bu adam 300 bin küsur dolar artırmış olamaz. Ama yine de yeterli değil. Ölü akrabalar diye mırıldandı. Miz ölmüş akrabalarını kullanmıştı. McNab hangi cehennemde? Hala tıkınıyordu. Ayrıca harika çilekli pastan var. Ne olur McNab'i çağırmam için beni yollama. Pasta harika gözüküyordu ve ben çok iradesizim. İyi, linkini açtı. Daha önce evdeki dahili haberleşmeyi hiç kullanmamıştı ama şu an başlamak için doğru gözüküyordu. Aleti son sese ayarladı. McNab, kuru kıçını kaldırıp buraya gel. Derhal. Peabody, kuru olabilir ama kaslı derken Eve, ona öldürücü bir bakış yolladı. Seni uyarmamış mıydım ben? Peabody, öylesine söyledim ben de diye mırıldandı. Ölmüş akrabalarını incelememi mi istiyorsun? McNab yapsın, o ikimizden de hızlı. Doğru görev dağılımı elimdekileri düzgün değerlendirmeme yardımcı olur diye düşünerek ayağa kalktı. Araştırmayı o yapsın, sonra ikiniz isimleri bölüşün. Hala aktif olan hesapları inceleyin. Eğer isimler işe yaramazsa sayıları deneyin. Doğum tarihleri, ölüm tarihleri, ehliyet numaraları, önünüze ne gelirse, tüm kombinasyonlar. Ben bir saat kişisel izin alıyorum. Eve, kapıya doğru ilerlerken McNab aceleyle içeri girdi. Dallas, Tanrı'nın sesini duymak gibiydin, neredeyse beni korkudan öldürüyordun. Dudağında çilekli krema var. Temizlen ve çalışmaya başla. Eve dışarı çıktığında McNab, nereye gidiyor diye sordu. Bir saat kişisel izin. Dallas, kişisel izin. Belki duyduğum gerçekten Tanrı'nın sesiydi ve dünyanın sonu geldi. Peabody, yüzüne bir gülümseme yayılmaya başlarken son zamanlarda ona fazlaca iyi davranmaya başladığını düşünerek kahkaha atmaktan vazgeçti. Herkes gibi onun da bir yaşamı var ve eğer o kuru kıçını harekete geçirmezsen geri döndüğünde tekmelemesine hazır ol. Daha kahvemi almadım ama mutfağa doğru gidemeden masanın başında takılıp kaldı. Neyi inceliyordun? Bu adamı. Dallas mali hesaplarının incelenmesini istiyor. Hey, tanıyorum onu, Vernon. Tanıyor musun? Evet, evet hatırlıyorum onu. Bir keresinde bir yasa dışı kimyasal baskınına destek olarak çağrılmıştım. Daha yeni bir polis memuruydum, adam pisliğin teki. Neden? Zekan karşısında gerektiği kadar saygı gösterisinde bulunmadı mı? McNab ona ters ters baktı. Küstahın tekiydi. Caka satarak etrafta dolanıp duruyordu. Baskın sırasında gözetime aldığımız lisanslı eskortları asılıp durdu. Kendini bir şey sanıyordu. Ve baskın da dişe dokunur bir şey bile değildi. Bir avuç sokak kadını, birkaç satıcı ve bir iki kilo egzotika. Adam büyük bir karteli çökertmiş gibi davranıyordu. Üstelik memurlara da köle gibi muamele ediyordu. Lisanslı eskortlardan birinin cinsel taciz filan diye bağırmaya başladığını duydum. Vernon çağrıldı. Odaya girerken yumruğuna bir muşta takmıştı. Hoş adammış. Evet, gerçek bir prens. Ayrıca egzotika pazarlayan hayat kadınlarına baskın yapmayı özellikle severmiş ki birkaç gram da kendi kişisel kullanımı için araklayabilsin. Evet eski dostum Jerry, etme bulma dünyası. Bakalım neler çeviriyorsun. Kahvesini unutarak artistik bir şekilde parmaklarını gererek çıtlattı ve çalışmaya koyuldu. 19. ayrımın sonu, sayfa 209. Devamı 20. ayrımda.